Ayrım 44.
Yaver gözden yitip gitmişti bile. Ata binmekten başka bir değeri olmayan bir insandı. General Fontana kapıyı arkasından kapar kapamaz karakter sahibi görünen genç prens düşesin elini tuttu. Tutkulu bir sesle ona, "Hanımefendi, lütfen benimle birlikte kiliseye kadar gelin," dedi. Ömründe ilk kez şaşırıp ne yapacağını bilemeyen düşes tek sözcük söylemeden onu izledi. Prens de düşes sarayın büyük galerisini boydan boya açtılar. Küçük saray kilisesi galerinin ta öbür ucunda bulunuyordu. Kiliseye girince prens mihrabın önünde olduğu kadar da düşesin önünde diz çöktü. "Yemini yineleyin," dedi tutkuyla. "Eğer siz adil olsaydınız, şu talihsiz prens niteliği bana engel olmasaydı, şimdi yemin ettiğiniz için bana borçlu olduğunuz şeyi aşkıma duyduğunuz acımayla vermiş olacaktınız. Eğer Fabrice'i zehirlenmemiş halde yeniden görürsem, bir hafta sonra hala yaşıyorsa, eğer altesleri onu başpiskopos Landriani'nin gelecekte yerini almak üzere naipliğine atarsa, kadınlık onurum, saygınlığım ayaklar dibine serilecek ve ben alteslerinin olacağım." Prens çekingen ve pek sevimli bir kaygı ve sevecenlik karışımıyla, "Ama sevgilim," dedi, "anlamadığım, mutluluğumu bozabilecek kimi engellerin çıkmasından korkuyorum. Bu beni öldürürdü. Eğer başpiskopos işleri yıllarca sürünceme de bırakan dinsel nedenlerden biriyle bana karşı çıkarsa benim halim ne olur? Görüyorsunuz ki ben tam bir iyi niyetle davranıyorum. Siz de benimle küçük bir cizvit mi olacaksınız?" "Hayır, bütün iyi niyetimle söylüyorum. Eğer Fabris kurtulursa ve eğer bütün yetkinizle onu naipliğe ve gelecekteki başpiskoposluğa getirirseniz onurumu lekeleyip sizin olacağım." Altesterinin başpiskoposun bir hafta sonra kendilerine sunacağı bir dilekçenin kıyısına "onaylandı" yazması yeterlidir. Mutluluktan yüzü kıpkırmızı kesilen ve gerçekten pek duygulanan prens, "Size imzalı beyaz bir kağıt vereyim, gönlümde ve ülkemde hüküm sürün," diye haykırdı. Genç adam ikinci kez yemin etmesini istedi. O kadar duygulanmıştı ki o pek doğal çekingenliğini bile unutmuştu ve baş başa bulundukları o küçük saray kilisesinde 3 gün önce söylenselerdi düşesin ona karşı olan düşüncelerini değiştirecek şeyleri prens alçak sesle düşese söyledi. Ne var ki genç kadında Fabris'in içinde bulunduğu tehlikenin neden olduğu umutsuzluk ağzından zorla alınan sözün dehşetinin yerini almıştı. Düşes az önce yaptığı şeyden allak bullak olmuştu. Söylenen sözcüğün bütün korkunç acılığını henüz duymuyorsa, bu bütün dikkatini General Fontana'nın kaleye zamanında varıp varmayacağını öğrenmeye yöneltmiş olmasındandı. Bu çocuğun çılgıncasına sevecen sözlerinden kurtulup konuyu bir parça değiştirmek amacıyla Düşes, bu kilisenin büyük mihrabında bulunan Parmesan'ın ünlü tablosunu övmeye başladı. Prens de, "Büyük bir iyilik yapın da onu size göndermeme izin verin," dedi. Düşes, "Kabul ediyorum," diye karşılık verdi. "Ama izin verirseniz şimdi Fabris'i karşılamaya gideyim bir koşu." Düşes şaşkın bir tavırla arabacısına atlarını 4 nala sürmesini söyledi. Yaya olarak kaleden çıkan General Fontana ile Fabris'i Hendek'in köprüsü üzerinde buldu. "Yemek yedin mi?" "Bir mucize sonucu, hayır." Düşes hemen Fabris'in boynuna atıldı ve 1 saat süren önce yaşamı için sonra da aklı için ciddi korkular veren bir baygınlık geçirdi. Cezaevi yöneticisi Fabio Conti, General Fontana'yı karşısında görünce sapsarı kesilmişti. Adam prensin emirlerini yerine getirmekte öyle ağırdan almıştı ki düşesin birinci gözde olacağını düşünen yaver sonunda kızmıştı. Yönetici Fabris'in hastalığını 2-3 gün sürdürmek niyetindeydi. Kendi kendine işte şimdi de diye düşünüyordu, sarayın bir adamı olan general bu küstahı kaçışının öcünü alan acılar içinde kıvranır halde bulacak. Fabio Conti dalgın ve düşünceli bir tavırla Farnese Kulesi'nin zemin katındaki muhafız birliğinde durup aceleyle orada bulunan askerleri savdı. Hazırlanan sahnenin tanığı olmasını istemiyordu. Ne var ki 5 dakika sonra Fabris'in konuştuğunu işitip de onu karşısında sapasağlam General Fontana'ya kaleyi anlatır halde görünce hayretten dona kaldı. Kaşla göz arasında ortadan yok oluverdi. Fabris prensle yaptığı görüşmede gerçek bir centilmen gibi davrandı. Önce her şeyden ürken bir çocuk gibi görünmek istemedi. Prens iyilikle kendisine nasıl olduğunu sorduğunda, "Bereket versin ki ne kahvaltı eden ne de öğle yemeği yiyen bir adam gibi açlıktan ölüyorum, Altes," yanıtını verdi. Fabris prense teşekkür etme onurunu elde ettikten sonra kent cezaevine teslim olmadan önce gidip başpiskoposu görme izni istedi. Zehirin büsbütün düşesin hayalinin bir kuruntusu olmadığı düşüncesi onun o çocuk kafasına girince prens ölü gibi sarardı. O acımasız düşünceye daldığında Fabris'in kendisine yönelttiği başpiskoposu görme isteğine önce yanıt vermedi. Sonra da dalgınlığını büyük bir nezaketle onarmak zorunda olduğu inancına kapıldı. Oraya yalnız gidin Bay Del Dongo. Başkentimin sokaklarında hiçbir koruyucu olmadan dolaşın. Akşam saat 10-11 sularında cezaevine teslim olun. Orada pek uzun kalmayacağınızı umuyorum. Yaşamının en dikkate değer günü olan o büyük günün ertesinde prens kendini küçük bir Napolyon sanıyordu. Sarayındaki güzel kadınların pek çoğunun o büyük adama çok iyi davrandıklarını okumuştu. Rastlantılar sonucu Napolyon olunca genç prens bunun kurşunlara göğüs germe pahasına olduğunu anımsayıverdi. Düşese davranışındaki metanetle yüreği hala sevinçle dolup coşuyordu. Zor bir şeyler gerçekleştirmiş olmanın bilinci 15 gün süresince prensi bambaşka bir insan yaptı. Mertçe düşüncelere duyarlı hale geldi. Biraz yüreklilik gösterdi. Prens o gün Rusty namını hazırlamış ve 15 gündür çalışma masasının üzerinde duran kontluk belgesini yakmakla işe başladı. General Fabio Conti'yi görevinden azletti. Onun yerine gelen Albay Lang'dan zehir konusundaki gerçeği sordu. Mert, Polonyalı bir asker olan Lang, zindancılara gözdağı verdi ve prense Bay Del Dongo'nun kahvaltısına zehir katmayı düşünmüş olduklarını söyledi. Ne var ki kahvaltıyı zehirleselerdi pek çok kimseyi sırlarını ortak etmeleri gerekecekti. Öğle yemeği için daha sıkı önlemler alınmıştı. Eğer General Fontana gelmeseydi Bay Del Dongo mahvolmuştu. Prens pek üzüldü. Ama gerçekten son derece aşık olduğundan, gerçekten de Bay Del Dongo'nun yaşamını kurtardım, Düşes de bana verdiği sözden dönmeye cesaret edemez artık diye düşünebilmek onun için büyük bir avuntu oldu. Buradan başka bir düşünceye atladı. Benim mesleğim de sandığımdan daha zormuş. Düşes'in son derece akıllı bir insan olduğunu herkes kabul ediyor. Burada siyasetle gönlüm birbiriyle anlaşıyor. Düşes başbakanım olmayı kabul etse benim için harikulade bir şey olurdu. Prens akşamda öğrendiği korkunç şeylerden o kadar sinirlenmişti ki komediye katılmak istemedi. Düşes'e gönlümde hüküm sürdüğünüz gibi topraklarımda da hüküm sürseniz o kadar mutlu olurdum ki dedi. Önce bütün gün ne yaptığımı anlatacağım size. Bunun üzerine prens her şeyi eksiksiz anlatmaya başladı. Rusty'nin kontluk belgesinin yakılışını, Lang'ın atanmasını ve onun zehir konusundaki raporunu ve benzeri. Saltanat sürmek için çok az deneyimin bulunduğunu görüyorum. Kons şakalarıyla beni küçük düşürüyor. Bakanlar kurulu toplantısında bile bana şaka yapıyor. Toplum içinde de doğruluğuna sizin de itiraz edeceğiniz sözler söylüyor. Benim istediği yere çektiği bir çocuk olduğumu söylüyor. Hanımefendi, prens olmakla birlikte bir o kadar da insanım. Böyle şeyler adamı kızdırıyor. Bay Mosca'nın anlatabileceği öyküleri inanılmaz hale sokmak için bakanlığa o kadar tehlikeli Rusty namussuzluğunu getirdiler bana. İşte şimdi şu General Fabio Conti onu hala o kadar güçlü sanıyor ki yeğenizi öldürmeye kendisini razı edenin Rusty mi yoksa Raversi mi olduğunu söylemeye cesaret edemiyor. General Fabio Conti'yi doğrudan doğruya mahkeme huzuruna çıkarmayı pek istiyorum. Zehirleme girişiminden suçlu olup olmadığını yargıçlar ortaya çıkarır. İyi ama prensim yargıcınız var mı ki? Pek şaşıran prens nasıl dedi. Çok bilgili hukukçularınız var. Bunlar sokaklarda büyük bir ağırbaşlılıkla yürüyorlar. Bununla birlikte sarayınızda egemen olan partinin hoşuna gideceği biçimde yargılayacaklardır hep. Hayretler içinde kalan prens keskin görüşünden çok saflığını gösteren cümleler gevelerken düşes içinden Conti'nin şerefinin lekelenmesine izin vermek benim pek işime gelir mi acaba diye düşünüyordu. Elbette ki hayır. Çünkü o zaman kızının bu kişiliksiz Crescenzi markisi olacak o namuslu adamla evlenmesi olanaksız hale gelir. Bu konuda prensle düşes arasında bitmez tükenmez bir konuşma yapıldı. Hayranlıktan prensin adeta gözleri kamaştı. Genç hükümdarın kendisi öfkeyle eski yöneticiye Clelia Conti'nin Crescenzi markisiyle evlenmesinin onuruna ama sırf bu kesin koşulla adamın zehirleme girişimini bağışladığını bildirdi. Ama düşesin öğütleri üzerine kızının düğününe kadar General Conti'yi sürgüne gönderdi. Düşes artık Fabrice'i aşkla sevmediğini sanıyordu ama Clelia Conti'nin markiyle evlenmesini hala büyük bir tutkuyla istiyordu. Böylece Fabrice'in kafasındaki saplantının yavaş yavaş yok olduğunu göreceği umudunu besliyordu gizliden gizliye. Mutluluktan adeta göklerde uçan prens hemen o akşam Adalet Bakanı Rusty'yi büyük bir gürültüyle azletmek istiyordu. Düşes gülerek ona Napolyon'un bir sözü vardır, bilir misiniz?" dedi. "Çok yüksek bir yerde bulunan ve herkesin baktığı bir insan çok şiddetli devinimlerde bulunmamalıdır. Ama bu akşam artık çok geç oldu. İşleri yarına bırakalım." Düşes konta danışmak için zaman kazanmak istiyordu. O akşamki konuşmayı hiç eksiksiz anlattı. Bununla birlikte yaşamını zehir eden bir vaat konusunda prensin sık sık yaptığı anıştırmaları atladı. Düşes öylesine gerekli hale geldiğine inanıyordu ki prense "sizi asla bağışlayamayacağım, böyle bir küçük düşmeye beni maruz bırakmayı isteme barbarlığında bulunursanız ertesi gün ülkenizin topraklarından ayrılırım" diyerek sonsuz bir erteleme elde edebileceğini sanıyordu. Grassi'nin geleceği konusunda Düşes'in danıştığı Kont pek filozofça davrandı. General Fabio Conti ile Rassi Piemonte'ye gezmeye gittiler. Fabius'in davası için garip bir zorluk çıktı. Yargıçlar onu oy birliğiyle, alkışlarla ve daha ilk oturumda aklamak istiyorlardı. Davanın hiç değilse bir hafta sürmesi ve yargıçların bütün tanıkları dinleme zahmetine katlanması için Kont'un tehditler savurması gerekti. İçinden "bu adamların hepsi birbirinin eşi" diye söylendi. Aklandığının ertesi günü Fabius en sonunda o iyi yürekli başpiskopos Landriani'nin başnaipliğini elde edebildi. Aynı gün prens, Fabius'in gelecekte başpiskopos olabilmesi ve şimdi ise başnaipliğe atanması için zorunlu olan bütün belgeleri imzaladı. 2 aya kalmadan da Fabius o mevkiye yerleşti. Yeğeninin ağırbaşlı görünüşü konusunda herkes düşesi kutluyordu. Aslında genç adam son derece üzgündü. Kurtuluşunun daha ertesi günü, bunu General Fabio Conti'nin azledilmesi ve sürülmesi izlemişti. Düşes'in yüksek korumasıyla Clelia son derece varlıklı, pek yaşlı ve sadece sağlığıyla ilgilenen bir hanım olan teyzesi Contarini Kontesi'nin yanına sığınmıştı. Clelia Fabius'u görebilirdi ama önceden verdiği sözleri bilip de şimdiki davranışını gören bir kimse sevgilisinin karşılaştığı tehlikelerle birlikte onun da sevgisinin bittiğini sanabilirdi. Fabius Contarini sarayının önünden gerektiğinden fazla geçmekle kalmamış, üstelik de tam 1. katın pencerelerinin karşısındaki küçük bir daireyi 1001 güçlükle kiralamayı başarmıştı. Bir keresinde Clelia bir ayin töreninin geçişini seyretmek amacıyla düşüncesizce pencereye geldiğinde adeta dehşete kapılmış gibi hemen geri çekilmişti. Çok yoksul bir işçi gibi baştan ayağa karalar giymiş Fabius'u görmüştü. Farnese Kulesi'ndeki odasında olduğu gibi pencerelerinde cam yerine yağlı kağıtlar bulunan o viranenin bir penceresinden kendisine bakıyordu. Fabius, Clelia'nın babasının gözden düşmesi sonucu, ki kamuoyu bunun sorumluluğunu düşese yüklüyordu, kendisinden kaçtığına inanabilmeyi pek isterdi. Ne var ki bu uzaklaşmanın bir başka nedenini çok iyi biliyordu. Hiçbir şey üzüntüsünü avutamazdı. Fabius ne aklanmasına, ne ömründe ilk kez getirildiği güzel mevkilere yerleşmesine, ne toplum içindeki saygın yerine, ne de en sonunda dinsel bölgenin bütün rahiplerinin ve sufularının kendisine gösterdikleri saygıya karşı duyarlı davranmıştı. San Severino Sarayı'ndaki o güzelim daire artık ona yeterli değildi. Düşes'in sarayının bütün 2. katını ve 1. kattaki şahane 2 salonu kendisine bırakmak zorunda kalmasına pek sevinmişti. Bütün bu odalar, sofalar, genç başpiskopos nahibine iltifatlarını sunmak amacıyla bekleyen kimselerle doluydu hep. Gelecekte söz konusu olacak veraset maddesi ülkede şaşırtıcı bir etki yaratmıştı. Şimdi artık Fabius'in eskiden yoksul ve sersem saraylıları yerlerin dibine geçiren karakterinin bütün o sağlam niteliklerini artık birer erdem gibi görüyorlardı. Bütün bu saygınlıklara karşı tamamıyla duyarsız kalışı ve kendi üniformasını taşıyan 10 uşağın koşuştuğu şu görkemli dairede iğrenç suratlı korkunç zindancılarla çevrelenmiş ve her an yaşamı için korkarak Farnese Kulesi'ndeki ahşap odasındakinden çok daha mutsuz oluşu Fabius için büyük bir felsefe dersi oldu. Genç adamı bütün görkemi içinde görmek amacıyla Parma'ya gelen annesiyle kız kardeşi ve düşesi onun derin üzüntüsüne pek şaştılar. Şimdi artık kadınların en az romantiği olan Del Dongo Markizi bundan pek telaşa kapıldı. O kadar ki Farnese Kulesi'nde oğluna etkisini yavaş yavaş gösteren bir zehir verdiklerine inandı. Son derece sıkı ağızlı olmasına karşın bu olağanüstü üzgünlükten oğluna söz etmenin görevi olduğuna inandı. Fabius ona sadece gözyaşlarıyla karşılık verdi. Parlak durumun sonucu olan bir yan üstünlük onda öfkeden başka bir etki yaratmıyordu. Ağabeyi, o kendini beğenmiş ve en aşağılık bencillikle kangrenlenmiş ruh hemen hemen resmi bir kutlama mektubu yazmıştı. Sadece Fabius'e. Bu mektuba bir de yeni Marki'nin dediğine göre adına yarışır atlar ve arabaları alabilmesi için 50 bin franklık bir havale eklemişti. Fabrice bu parayı pek parlak bir evlilik yapamayan küçük kız kardeşine gönderdi. Mosca Kontu vaktiyle Parma Piskoposu Fabrice tarafından Latince yayımlanan Valsera del Dongo ailesinin soy kütüğünün güzel bir İtalyanca çevirisini yaptırmıştı. Bunun karşısında Latince metniyle birlikte görkemli bir baskısını yaptırdı. Gravürler Paris'te yapılmış şahane taş basmalarıyla verilmişti. Düşes eski başpiskoposun portresinin tam karşısına Fabrice'in güzel bir portresini de konmasını istemişti. Bu çeviri Fabrice'in ilk tutukluluğu sırasındaki yapıtı olarak yayımlandı. Ne var ki kahramanımızda her şey mahvolmuştu. Hatta kişideki doğal böbürlenme duygusu bile. Kendisine mal edilen o yapıtın bir tek sayfasını bile okumak istemedi. Toplumdaki konumu Fabrice bunun görkemli biçimde ciltlenmiş bir nüshasını prense sunma zorunda bıraktı. O da kıl payı kurtulduğu acımasız ölümü unutturmak zorunda olduğunu düşünerek Fabrice ekselanslık nitelemesini sağlayan bir lütuf olarak yatak odasına girme izni verdi. 26. Bölüm. Fabrice'in derin üzüntüsünden bir parça kurtulma şansını bulduğu tek anlar, Clelia'nın sığındığını bildiğimiz Contarini Sarayı'nın tam karşısındaki dairesinin penceresindeki bir yağlı kağıdın yerine taktırdığı camın arkasında gizlenerek geçirdiği anlardı. Kaleden çıktığından beri onu görebildiği bir iki seferde çok belirgin bir değişikliğe son derece üzülmüştü. Bu değişim genç adama pek kötü bir belirti gibi görünüyordu. İşlediği suçtan beri Clelia'nın yüzü gerçekten dikkate değer bir soyluluk ve ağırbaşlılık ifadesine bürünmüştü. Adeta 30 yaşında sanırdınız. Böylesine olağanüstü olan bu değişiklikte Fabrice kesin bir kararın yansısını gördü. Genç adam, günün her saatinde Meryem Ana'ya ettiği yemine bağlı kalmaya ve ömründe bir daha beni görmemeye kendi kendine yemin ediyor diye düşünüyordu. Fabrice Clelia'nın üzüntülerinin ancak bir bölümünü tahmin edebiliyordu. Genç kız babasının kesinlikle gözden düştüğünü ve sadece Crescenzi Marquis ile evleneceği gün onun Parma'ya dönüp sarayda yeniden görünebileceğini, bu olmazsa yaşam onun için dayanılmaz hale gelirdi, çok iyi biliyordu. Böylece babasına bu evliliği kendisinin de istediğini yazdı. General o sırada Torino'ya sığınmıştı ve üzüntüsünden hastaydı. Gerçekten de bu önemli kararın etkisi Clelia'yı 10 yıl yaşlandırmıştı. Genç kız Contarini Sarayı'nın tam karşısında Fabrice'in bir penceresi bulunduğunu çok iyi anlamıştı. Ama sadece bir kez ona bakma umutsuzluğunda bulunmuştu. Bir parçacık olsun onunkine benzer bir erkek şekli ya da baş duruşu şekli görür görmez Clelia hemen gözlerini yumuyordu. Derin dindarlığı ve Meryem Ana'nın yardımlarına güveni bundan böyle artık tek dayanağıydı. Babasına saygısı kalmamasının acısını duyuyordu. Müstakbel kocasının karakteri ona pek kişiliksiz ve yüksek sosyetenin duygulanımlarına uyacak düzeyde görünüyordu. En sonunda bir daha asla görmemesi gereken, bununla birlikte üzerinde kimi hakları bulunan bir erkeği taparcasına seviyordu. Bu yazgının tümü ona eşsiz bir mutsuzluk gibi görünüyordu. Haklı olduğunu itiraf etmek zorundayız. Evlendikten sonra gidip Parma'nın 200 fersah uzağında yaşaması gerekecekti. Fabrice Clelia'nın sonsuz alçak gönüllülüğünü iyi biliyordu. Eğer ortaya çıkarılırsa olağanüstü ve dillere destan olabilecek her türlü girişimin ne kadar hoşuna gitmeyeceğini de çok iyi biliyordu. Bununla birlikte üzüntüsünün fazlalığıyla ve Clelia'nın sürekli olarak kendisinden kaçırdığı o bakışlarla sabrı iyice taşınca teyzesi Bayan Contarini'nin iki hizmetçisini parayla kandırmayı deneme cesaretini gösterdi. Bir gün gece sular kararırken bir taşra kent soylusu kılığına giren Fabrice kandırdığı uşaklardan birinin kendisini beklediği sarayın kapısına dayandı. Torino'dan geldiğini ve babasından Bayan Clelia'ya mektuplar getirdiğini bildirdi. Uşak gidip mesajını içeri iletti. Fabrice de sarayın birinci katındaki uçsuz bucaksız bekleme salonuna çıkardı. Fabrice orada belki de yaşamının en kaygı dolu anlarını geçirdi. Eğer Clelia kendisini geri çevirirse artık hiçbir huzura kavuşma umudu kalmayacaktı. Yeni görevimin sırtıma yüklediği usandırıcı sorumlulukları bir an önce bırakmak için kiliseyi kötü bir rahipten kurtararak takma bir adla herhangi bir manastıra sığınırım olur biter diye düşünüyordu. En sonunda uşak gelip Bayan Clelia Conte'nin kendisini kabul etmeye hazır olduğunu bildirdi. Kahramanımız bütün cesaretini yitiriverdi. İkinci katın merdivenliğini çıkarken korkudan düşüvermesine ramak kalmıştı. Klelya üzerinde bir tek mum bulunan küçük bir masanın önünde oturuyordu. O taşralı kılığının altında Farbis'i tanır tanımaz hemen kaçıp salonun ta öbür ucuna gizlendi. Genç kız yüzünü elleriyle gizleyerek, ''Demek ruhumun kurtuluşuna siz böyle özen gösteriyorsunuz.'' diye haykırdı. ''Oysa çok iyi biliyorsunuz ki zehirlenme sonucu babamın ölmek üzere bulunduğu sırada sizi bir daha görmemeye ant içmiştim.'' Meryem Ana'ya. ''Ben bu anda sizi ölümden kurtarmanın benim için bir vicdan borcu olduğuna inandığım o gün ömrümün en üzüntülü gününde bozdum sadece. Zorunlu ve hiç kuşkusuz suç sayılabilecek bir yorumla sizi şurada dinlemeyi kabul etmem bile aslında çok şey.'' Bu son cümle Farbis'i o kadar şaşırttı ki buna sevinmesi için aradan birkaç saniye geçmesi gerekti. Genç adam şiddetli bir öfkeyle karşılanacağını, Clelia'nın kendisinden kaçacağını sanmıştı. En sonunda kendini biraz toparlayabildi ve masanın üzerindeki tek mumu söndürdü. Clelia'nın emirlerini çok iyi anladığını sanmasına karşın Farbis genç kızın bir kanepenin arkasına sığındığını, salonun ta öbür ucuna doğru ilerlerken tir tir titrediğini gördü. Delikanlı Clelia'nın ellerini öperse onu gücendirip gücendirmeyeceğini bilemiyordu. Genç kız da aşktan tir tir titriyordu. Kendini onun kollarına attı. ''Sevgili Farbis'' dedi. ''Gelmekte o kadar da geciktin ki. Seninle ancak bir dakika konuşabilirim. Çünkü hiç kuşkusuz büyük bir günah işlemiş olacağım. Seni bir daha asla görmemeye söz verdiğim zaman elbette ki bunun içinde seninle konuşmayacağım da vardı. Ne var ki zavallı babamın aklına gelen o öç alma fikrini nasıl böylesine acımasızlıkla izleyebildin? Çünkü ne de olsa senin kaçışını kolaylaştırmak amacıyla neredeyse kendisi zehirlenmişti. Seni kurtarmak için namusumu o kadar tehlikeye atan benim uğruma bir şeyler yapman gerekmez miydi? Zaten işte şimdi artık kutsal tarikatlara iyice bağlandın. O iğrenç markeyi uzaklaştırmanın bir yolunu bulabilsen bile artık benimle evlenemezsin. Hem de sonra tam dinsel tören sırasında gün ortasında beni görmeye kalkışmaya nasıl cesaret ettin? Meryem Ana'ya yaptığım kutsal andı böylesine göze çarpan biçimde bozmaya nasıl cüret ettin? Farbis şaşkınlık ve mutluluktan adeta kendinden geçerek genç kızı kollarında sıkıyordu. Karşılıklı söylenen bunca şeyle başlayan bir konuşma uzun zaman bitmek bilmeyecekti. Farbis Clelia'ya babasının gerçek sürgün nedenini anlattı. Zehir fikrinin General Conti'den geldiğine bir saniye bile inanmadığından Düşes bu olaya hiç karışmamıştı. O bunun hep Moska Kontu'nu kovmak isteyen Reversi Clelia'nın başının altından çıktığını düşünmüştü. Uzun uzun açıklanan bu tarihsel gerçek Clelia'yı pek mutlu etti. Farbis'e bağlı olan birinden nefret etmek zorunda kalması onu pek üzüyordu. Şimdi artık Düşes'e kıskanç bir gözle bakmıyordu. O akşam kurulan mutluluk ancak birkaç gün sürebildi. Eşsiz iyilikte bir insan olan Don Cesare Torino'dan döndü ve cesaretini yüreğinin kusursuz dürüstlüğünden alarak Düşes'in evine gitme cesaretini gösterdi. Don Cesare kendisine göstereceği güveni hiçbir zaman kötüye kullanmayacağına Düşes'ten söz aldıktan sonra kardeşinin yapay bir onur sorunuyla yanıltılarak Farbis'in kaçışıyla kendine meydan okunduğunu ve kamuoyunda küçük düşürüldüğüne inanarak öç alması gerektiğini sandığını itiraf etti. Don Cesare daha 2 dakika bile konuşmamıştı ki davası kazanılmıştı. Yaşlı rahibin kusursuz erdemi böyle görünümlere hiç de alışık olmayan Düşes'i duygulandırmıştı. Bir yenilik olarak bundan hoşlanmıştı. ''Siz generalin kızıyla Crescenzi Markisi'nin düğününü geciktirmeyin. Ben de size generalin sanki bir yolculuktan dönüyormuş gibi karşılanması için elimden geleni yapacağıma söz veriyorum. Onu yemeğe davet ederim. Şimdi memnun oldunuz mu? Hiç kuşkusuz başlangıçta biraz soğukluk olacaktır. General de kale yöneticiliği görevini istemekte acele etmemeli. Ama biliyorsunuz ki Marki'yi dostça severim. Kayınpederine de asla kin beslemeyeceğim.''